Ayrım 13, Söz Çakal Carlos'ta, İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 149. Fransız radyosunda Alman Kızıl Ordu fraksiyonu ve Carlos. Her cumartesi günü öğleden sonra 13-13.25 gibi bir Fransız radyosunda X ile Görüşme adıyla yayınlanan bir program var. Buradaki X, gizli servis görevlisi veya emeklisi olan bir kişi. Bu programda Fransa'yı yahut dünyayı ilgilendiren istihbarat olayları masaya yatırılıyor. Şu lafını ağızlarına doladıkları terörizm en çok konuştukları mevzu. Tabii benim hakkımda da pek çok defa konuştular. Ancak bugünkü 31 Ekim 2009 programda beni şaşırtan bir mesele gündeme geldi. Programda konuşulan mevzu eski Doğu Alman gizli servisi Stasi'ydi. Baader-Meinhof çetesi diye andıkları Alman Kızıl Ordu fraksiyonunu RAF ve Carlos'un grubu şeklinde de bizi yani milletler arası devrimcileri konuştular. Bu çerçevede çoğunlukla bilinen mevzuları bazen ciddi, bazen daha az ciddi yorum ve tahlillerle konuştular. Yalnız dikkatimi çeken nokta, Fransa'nın yahut kendi gibilerinin sevmediği bu militanlardan bahsederken, onları gözden düşürmek için işte ajandı, paralı askerdi falan gibi etiketler kullanmaya bilhassa ihtimam göstermeleriydi. Her neyse, programda benim hakkımda söyledikleri bir şey beni ziyadesiyle şaşırttı. En başta şunu söyleyeceğim. Sosyalist ülkelerde pek öyle muhabbetle karşılandığımı söyleyemeyeceğim. Ben huzursuzluk verici bir misafirdim onlar için. Doğrusunu söylemek gerekirse benden korkarlardı. Kaldı ki bana katlanmak zorundaydılar çünkü Moskova orada duruyordu. İşte sözünü ettiğim programda gazeteci olan adam Bay X'e benim bir Sovyet ajanı olduğumu söylüyor. Ondan bu istikamette bir tasdik bekliyor elbette. Ancak X, hayır Carlos bir Sovyet ajanı değildi diyor. Zaten bu artık resmileşmiş bir tespittir. Yani yeni bir haber değil. KGB'nin yeni döneminde eski arşivlere bakıyorlar ve orada ajan olarak beni göremiyorlar. Evet, hakikat budur. Biz ne KGB'nin ne de başka herhangi birinin ajanı olduk. Ne var ki şurada burada mesela kimi gazete köşelerinde insanların yine de bu tarzda konuşmaktan hoşlandıkları oluyor maalesef. Şimdi asıl dikkat çekmek istediğim bir diğer mesele. Yoldaşım Johannes Weinrich'ten bahsedeceğim. Johannes Weinrich yoldaşım Almanya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Berlin'de cezaevinde şimdi. İşte bu yoldaş devrimci hücrelerden birinin lideriydi. Az önce zikrettiğim programda tuttular bu yoldaşımı Stasi ajanı olarak takdim ettiler. İşte bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Bu yoldaş asla hiç kimsenin ajanı olmamıştır. Aynı şekilde kendisi Batı Almanya'da yürütülmüş silahlı gerilla mücadelesinin de en son lideridir. Bu sebepledir ki kendisinin Batılı gizli servislerle olsun, Doğu Avrupa gizli servisleriyle olsun yahut Arap gizli servisleriyle olsun çoğuyla muhtelif temas ve bağlantıları olmuştur. Tabii ki buna Doğu Alman gizli servisi Stasi de dahildir. Kaldı ki zaten protestan bir Almandır. Almanya'ya yolu düştüğünde kendisine muhtelif hediyeler gönderirler, hoş vakit geçirmesini isterlerdi. Ama o hiçbir zaman onların ajanı olmadı. Yalnızca onlardan kendisine dönük bir sempati vardı ve hediyeleri de işte bu yüzden gönderirlerdi. Şu oldu, bu oldu ve hakkında açılan bir dava dolayısıyla mahkemede Weinrich aleyhine şahitlik eden bir Stasi görevlisinin ifadesi yüzünden ömür boyu hapis cezası aldı. Biz zaten onu hiç sevmezdik, hiç güvenmezdik fakat yine de o kim olduğunu bilmediğimiz bir Stasi görevlisinin kendisi için getirdiği 20 kilo patlayıcıyı alıp kullanmış. Johannes Weinrich'in ceza almasına sebep olan eylem, Berlin'in Fransız kısmında bulunan Maison de France adlı kültür merkezindeki bombalı eylemdi. Malum zamanında Fransız ordusu Berlin'e girmiş ve orada bir Fransız semti oluşmuştu. Neyse, bir Fransız konsolosluğunun ve kütüphanesinin de bulunduğu bu yerde patlama sonucu bir kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı. Bu hadisede asıl önemli olan nokta ise şu. Weinrich o sırada zaten Berlin'de değildi. Böyle bir eylemi yine tek başına da yapamazdı. Üstelik bu eylemde direkt rol almadığı da açıktı ama ne var ki eski Stasi görevlisi homoseksüel bir albayın aleyhte ifadesi yüzünden böyle bir ceza aldı. Bunu niçin vurguluyorum biliyor musunuz? Komünistler homoseksüelliği tasvip etmezler. Böylelerinin bir güvenlik servisinde yüksek mevkilere gelmesine de mani olurlar. Bu piç kurusu Weinrich aleyhine şahitlik yapan ilk kişidir ve üstüne üstlük dolaylı bir şahitliktir kendisininki. Meseleye doğrudan bir şahitliği de yoktur. Fakat tabii önemli olan Weinrich'i Almanya'da bir cezaevine tıkmaktı. Hem zaten mezkur saldırıda Yahudiler zarar görmüştü. Demek ki faili belli olmasa da kimlerin yapmış olabileceği ve kimlerin cezalandırılması gerektiği onlar için belliydi. Böylece yoldaşım üzerinde yoğunlaştırıldı kampanya. O zaman da hala şimdi de bu yoldaşımı aşağılamaya çalışmaları sebepsiz değil. Onu Alman solu ve devrimcilerin nezdinde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Almanya'da çok sayıda iyi insan vardır. Siyonizm ve emperyalizm karşıtı bu insanlar önünde yoldaşımı ve onun gibileri küçük düşürmeye, karalamaya, iftiralar atmaya çalışıyorlar. Ajandı, casustu diyerek kirli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar. Niye mi? Çünkü biz milletler arası devrimcilerden hala korkuyorlar. Korktukları şey şahıs olarak bizler değiliz. Neticede yaptığımız eylemlerde verdirebildiğimiz zararın çapı ne olabilir ki? Onların asıl korktukları örnek teşkil etmiş olmamızdır. Milletler arası devrimciliği şahıslarımızda örnekleştirmiş olmamızdır. Tam da bu gerekçeyle bizi umum önünde küçük düşürebilecek her tür iftiradan medet umuyorlar. Biz kimsenin ne ajanı, ne paralı askeri, ne de muhbiri olduk. Aksine biz böylelerini yakalayıp infaz ettik bazen. Yakaladığımız böylesi en yüksek rütbeli görevlilerden biri bizzat benim enselediğim ve infaz ettiğim bir generaldi. Güney Afrika Ordusu Özel Kuvvetlerinden önde gelen bir subaydı, Henry Bola. Bu mesele hakkında Nelson Mandela'ya da bir mektup yazmıştım. Her neyse, işte yoldaşım Weinrich mahkeme karşısında elden geldiğince kendisini savundu. Hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmadı, davasını orada da haykırdı ve sonunda ağır bir ceza aldı. Batı tam da bu yüzden sevmez bizi. Davasını başı dik biçimde savunanlara, prensiplerinden taviz vermeyenlere, siyasi çizgisine sadık kalanlara katlanamaz. Davası uğruna ölüme gidenleri, işbirliğine yanaşmayıp ağır hapis cezaları almayı göze alanları bir türlü kabullenemez. Bu kahramanlara saldırmanın geriye tek bir yolu kalır onun için. Onları olduklarından farklı tanıtıcı, sahte imajlar oluşturup gözden düşürmeye bakmak. Kardeşim Johannes Weinrich ile gurur duyuyorum. Zamanında onun hakkında şöyle demiştim. Benim anne ve babamdan olan iki erkek kardeşim var, Lenin ve Vladimir. Ancak benim anne ve babamdan olmayan üçüncü bir kardeşim daha var ki en büyük devrimci davalar için, öncelikle Filistin davası için birlikte kanımızı döktüğümüz Johannes Weinrich'tir o. Ona bu gece bir mektup yazacağım ve kendisi hakkında Fransa'da söylenenleri nakledeceğim. Evet, ele geçirdiğimiz düşmanlara karşı bazen biz de oldukça sert davranırdık. Fakat onların davasına sadık olanlarını aşağılamaya, onları gözden düşürmek için numaralar yapmaya çalışmazdık. Davasına gerçekten sadık düşmana bile, hatta elimize geçmiş olsa dahi saygı duyardık. Dikkat edin, bunlarda o yok işte. Bizler şerefi olan, Allah'tan korkan düşmana bile hürmet duyduk. Neticede biz Batı'ya ne kadar zayıf olduklarını gösterdik. Sonunda kazanacak olan da biz olacağız. Çünkü hala korkuyorlar bizden. Ellerinde esir olmamıza rağmen, cezaevinde olmamıza rağmen nasıl korkuyorlar hala bizden? Bu korku yüzündendir ki aramızdaki en iyileri hem de cezaevinde olanları böyle aşağılamaya, karalamaya, lekelemeye çalışıyorlar. Sanıyorum Türkiye cezaevlerinde bulunan bazı kardeşlerimin durumu da böyle. En başta K. Salih Mirzabeyoğlu. O bir anlaşma, hem de ufacık bir anlaşma yapmış olsaydı, bunca seneyi cezaevinde geçirmez, böyle büyük bir ceza almazdı. Her ne olursa olsun, hakikat en sonunda aşikar olacak, bugünün sömürülmüş ve yanıltılmış insanları yarın neyin ne olduğunu fark edecek, hala yaşayanlarımız şereflendirilecek, ölenlerimiz tüm dünyada saygıyla yad edilecektir. Burasını anlıyorsunuz değil mi? Bizden korkuları başımızı eğmemiş olmamızdandır. Yoksa maddi neticeleri bakımından biz ne yaptık ki, ben ne yaptım ki, Salih Mirzabeyoğlu ne yaptı ki? Küçücük şeyler. Ne benim ne de onun fiilen yaptıklarıdır mesele. Aksine ortaya örnek olarak neyi koyduğumuzdur onların korkusunu böyle azdıran. Bizim davranış tarzımız, savaşı hala sürdürüyor oluşumuzdur onları en çok ürküten. İşte bizden duydukları bu korkudur ki, bizim doğru yolda gidişimizin de delilidir. Eğer doğru yolda olmasaydık ne bizden korkarlar ne de umursarlardı. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 31 Ekim 2009. Papa suikastçisi AC'yi Carlos mu eğitti? Gönüldaş Carlos, 6 yıl kadar önce İtalyan Rai televizyonu Carlos ve adamları Mehmet Ali AC'yi eğitti şeklinde bir haber yayınlamıştı. Bundan haberdar olabilmiş miydiniz? Tamam, biliyorum. Şunu söyleyeceğim. Roma'da Papa'ya saldırı konusunda sorgulandım. Tabii ki Ağca'yı ben eğitmedim. Sorguda bana Ağca'nın Suriye'de milletler arası devrimciler için kurduğum askeri kamplardan birinde Bulgar ve Doğu Alman gizli servis elemanları tarafından eğitildiğini söylediler. Evet, Suriye'de yaşamıştım ama orada hiçbir zaman askeri kamplarımız falan olmadı. Çünkü bizim kamplarımız Lübnan'daydı. Suriye'de kamp kurmak bizim için mesele değildi. İsteseydik kolayca yapardık. Ancak ne biz bunu istedik ne de buna bir ihtiyaç hasıl oldu. Çünkü şayet kamplarımız Suriye'de olsaydı, Suriye istihbarat servisinin gözleri üzerimizde olduğu halde faaliyet göstermek zorunda kalacaktık. Biz de bu sebeple Lübnan'da kurduk kamplarımızı. Anlıyorsunuz değil mi? Elbette. Biz dilediğimiz zaman Şam'a gidip hiç para ödemeden kalabiliyorduk. Hizmetimizde olan evler ve arabalar vardı. Daima silahlıydık. Yani orada çok rahat davranabiliyorduk. Burası normal. Fakat ne orada kamplarımız vardı, ne de Mehmet Ali Ağca'nın bizimle ilgisi. Başka bir şey daha var. Albay Alparslan Türkeş'i biliyorsunuz. Bu zatla hiç karşılaşmadım. Ancak liderlikte ondan sonra gelen ikinci adam Sofya'da yaşıyordu. Bu kişiyi zaman zaman davet eder ve görüşürdük. Bulgarlarla falan çalışan, silah vesaire işlerle meşgul büyük bir gangsterdi. Bana da onu Bulgarlar tanıştırdı. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Çok kibar bir adamdı. Selamlaşırdık. Akşamları bazen restoranlarda konuşurduk. 1970'lerin sonu ve 80'lerin başı. Ama hepsi buydu ve daha da ötesi yoktu. Sürgündü, Türkiye'ye dönmek istemiyor ve Sofya'da kalıyordu. Çok uzun zaman oldu. Şimdi adı hatırıma gelmiyor. Büyük bir mafyacıydı. Bu bir manipülasyon muydu sizce? Evet, Ağca ile Türklerin bir meselesi olabilir. Beni ilgilendiren bir şey yoktu. Zaten sonradan Ağca ile beraber tutuklanıp İtalya'da yargılanan Türkler oldu. Oysa tamamen masumdular bunlar. Tüm bu manipülasyonların ardında da CIA vardır. Peki Papa'ya saldırının ardındaki sebep nedir? Bence herkesin kendisine has farklı bir gerekçesi vardı. Vatikan'la bu bahiste birkaç sene önce temas kurup hakikati aynen ifade ettik. Onlar da zaten neyin ne olduğunu biliyoruz, aldırmayın, hepsi propaganda dediler. Kaldı ki eski papayı da sevmezdim, bir Yahudiydi o. Bir papa olmak için en azından bir Hristiyan olmanız gerekir değil mi? Normali budur, gülüyor. Ama o bir Yahudiydi. Her neyse, fakat onu biz vurmadık ve herhangi bir alakamız da olmadı. Bizim için mühim olan bunu Vatikan'ın bilmesiydi ki zaten öyledir. Peki bizimle olay arasında niçin bir alaka kurmaya çalışıldı? İşte orasını gerçekten ben de bilmiyorum. Anlıyorum. Bunun ardındaki sebebi düşününce sanıyorum Fransa'dan çıkmamı engelleyecek bir CIA senaryosuydu bu. Zaman zaman yaparlar bunu. Biliyorsunuz Fransa'da tutulmam hukuk dışıdır. Beni daha ne kadar zaman burada tutabilirler ki? Bu bir skandaldır. Fransa ile Venezuela arasında iyi ilişkiler var. Fransız devlet başkanı yargılanma sürecim sona erdiği anda Venezuela'ya dönebileceğimi defaatle ifade etmiştir. Bu konuda Fransa ile Venezuela arasında imzalanmış bir mütabakat vardır. Ama Venezuela'ya dönemeyin diye 14 yıldan fazla süredir hukukla oynuyorlar, oyalıyorlar, uzatıyorlar, hep bir şeyler icat ediyorlar. Zannediyorum işte bu gerekçeyle CIA böyle bir hamleye gerek duydu. Böylece İtalya'da sorguladılar beni. Roma'da beni iki şeyden dolayı sorguladılar. İlki Papa'ya yapılan saldırı. İkincisi Bologna tren istasyonundaki bir patlama. Bu patlamayla ilgili olarak hakimler geçmişte 3 kişiyi mahkum etmişlerdi. Neofaşist genç bir çift ve onların arkadaşı olan 17 yaşındaki genç bir çocuk. Bunları bombayı koymakla suçladılar fakat 20 yıllık bir cezaevi sürecinden sonra hepsinin suçsuz olduğu anlaşıldı. Bu orada bir karışıklık çıkartmak için düzenlenmiş bir Mossad operasyonu olarak görünüyor. Üstelik Bologna İtalya'nın en komünist şehridir. Şimdi niçin gidip Bologna'ya bir bomba koyayım ki? Ne kadar aptalca. Neyse sonra ne oldu? Bologna'da çok güçlü bir Bologna Kurbanları Derneği var. 100'e yakın kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı barbarca bir saldırıydı o. Roma'da George Habbaş ve Carlos yaptı diye bir şey çıkardılar başıma ve Bologna'daki neredeyse tüm savcılar beni sorgulayacaktı. Sözünü ettiğim dernek bile bunu protesto etti ve Carlos'un ne alakası var? Bu bir manipülasyon diye çıkış yaptı. Alın size bir CIA operasyonu. Kim bilir belki de Fransa İtalya'ya gitmemi istiyordu. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Mart 2009. Romanya, Ceaușescu ve Filistinliler. Bugün Romanya'nın eski devlet başkanı Ceaușescu üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz 1990'lara kadar dünyadaki iki hakim gücün çekişmesi NATO ve Varşova Paktı kutupları arasında cereyan ediyordu. Bu süreçte dünyada hakikaten bağımsız olan pek fazla ülke de yoktu. Ülkeler bu iki kutbun birinden birine katılıyor ve o andan sonra geçmişte olduklarından daha az bir bağımsızlık niteliği gösteriyorlardı. Türkiye de bunlardan biridir. NATO'ya katılmadan önceki haliyle sonraki hali arasında zamanla bariz bir fark oluşmuş, bağımsızlığı daha biraz almıştır. Her ne kadar Yugoslavya eski devlet başkanı Tito, Washington ve Moskova arasında bir denge politikası izlemiş ve nispeten bağımsız kalmayı başarmışsa da, bu iki kutba katılan ülkelerin içinde bağımsız denebilecek bir siyaset izleyebilen ülke sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Fakat buna rağmen Varşova Paktı'na katılanlar arasında nispi bir bağımsızlığı korumayı başaran bir ülke vardır Avrupa'da, Romanya. Ceaușescu 1960'larda Romanya Komünist Partisi'nde George Georgiou Dej'den sonraki ikinci adam oldu ve onun ölümünden sonra da başkanlığı ve iktidarı devraldı. Unutulmasın ki Ceaușescu'nun Komünist Parti içinde güçlendiği bu yıllar Romanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Sovyet işgali altında olduğu yıllardır. Partinin önde gelen bu iki lideri Sovyet işgaline karşı tavır almış, Roman ordusunu Sovyet ordusuna karşı harekete geçirmiş, derken Sovyetlere dönük bu başkaldırı meyvesini vererek nihayetinde Romanya'nın bağımsızlığı söz konusu olabilmiştir. O yıllarda Sovyetler Birliği saldırgan bir siyaset takip ediyordu ve böyle bir direnişten sonra Romanya'ya karşı tavır değişikliğine gitmek durumunda kalmıştır. Sovyetlerin emperyal heveslerinin Romanya'da akamete uğratılmasından sonra iktidara gelen Ceaușescu, dış politikada oldukça bağımsız bir çizgi izlemeyi başarmış ender siyasetçilerdendir. Mesela Şili'nin Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'nin 1973'te kanlı bir darbeyle devrilmesinden sonra neredeyse tüm Doğu bloku ülkeleri yeni Şili idaresiyle ilişkilerini kesmesine rağmen Romanya böyle bir yol takip etmemiş, kendilerinin Şili ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunduğunu, Şili hükümetinin niteliğinin bu bakımdan kendilerini bağlamayacağını ilan etmiştir. Varşova Paktı ülkelerince yadırganan bu tavırdaki siyasi isabet sonradan kendisini göstermiş, Şili'den gelen çok sayıda insan bu doğru açık kapı siyaseti sayesinde ve Romanya kanalıyla Avrupa'ya iltica etme imkanı bulmuştur. Şili vatandaşları açısından daha yapıcı ve verimli olduğu ortaya çıkmıştır bu siyasetin. Pinochet'e karşı oluşan Varşova Paktı ülkelerinin ve biz devrimcilerin tepkisinin şiddetini hala hatırlarım. Orada demokrasi istiyorduk ancak unuttuğumuz bir şey vardı. Varşova Paktı ülkelerinde de Şili'de olmasını istediğimiz o demokrasi yoktu. Aynı Romanya 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda da benzer bir politika takip etmişti ve Pinochet'in Şili'si içinde söz konusu olacak mezkür prensip gereği bu kez diğer tüm sosyalist ülkelerin tersine İsrail'le ilişkilerini muhafaza eden bir sosyalist ülke olmuştu. Diğer taraftan aynı Ceaușescu idaresi, Sovyetler tarafından teşvik edilen bir strateji gereğince, sosyalizm davasına hizmet edeceği düşünülen zeki Filistinli gençlerin Romanya üniversitelerinde parasız okutulmasına teşvik ediyordu. Arafat'la Ceaușescu arasında yakın ilişkiler olduğu gibi bahsettiğim çerçevede 50 bin kadar Filistinli öğrenci de Romanya'da eğitim görüyordu. Hadise sadece eğitimle sınırlı da değildi üstelik. Roman gizli servisi aracılığıyla eylem noktasında da Filistinliler destekleniyordu. Bu konuda bildiklerim var olsa da bunları yazma hakkı elbette ilgili Filistinlilere düşer ve benim konuşmam şu an için uygun olmaz. İşte hikayesini anlattığım Ceaușescu adına sözünü ettiğim siyaset çerçevesi içerisinde 1970'lerin sonunda tarafıma gönderilmiş bir davet aldım. Roman dış güvenlik şefi tarafından iletilen bu davette Romanya'ya gelmem isteniyordu. Arafat da Ceaușescu'ya benim için iyi adamdır, yardım edin tabii demişti zaten. Doğrusu endişelendim çünkü biz o sıralar pek de yakın sayılmazdık Romanya'ya. Çünkü İsrail'le aramız bozuktu. Üstüne üstlük 1973'te FHKC adına Bükreş Havaalanı'nda bir İsrail uçağına karşı planlayıp icra ettiğimiz bir eylem ve burada Roman güvenlik güçlerinin de saldırıya uğraması söz konusu olmuştu. Yine bir Venezuelalı komünist de o eylemde bulunmuştu. Kendimize dikkat etmek zorundaydık. Ama yine de bir temsilciler heyeti hazırlandı ve gittik. Çok da iyi karşılandık. Böylece Romanya bizim için güvenli bir üs kıymeti kazandı. Ne var ki gerek Batı'dan gerekse Moskova'dan Ceaușescu'ya gelen baskı neticesinde artık rahatça Romanya'da barınamayacağımız, aslında adım verilerek benim barınamayacağım kibarca söylendi bize. Yoldaşlarımız gizli servisle ilişkilerine devam ettiyse de benim elim kolum bağlanmak istendi. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 5 Ekim 2009. Hakkımdaki filmin mahkemesi. Bir başka şey daha oldu geçtiğimiz günlerde. Birkaç gün önce Şubat'ın 4'ünde bir mahkememiz vardı. Fransa'da bir film, çok kirli bir film gösterime girmek üzereydi bir televizyon kanalında. Hem de benim hakkımda. Güya biyografik bir film olacaktı. Belgesel bir film. Halbuki ailem ve ben şayet samimi bir niyetleri olsaydı onlara ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri, belgeleri, çocukluk fotoğraflarımı falan vermeye hazırdık. Yeter ki bizi de ne yapıp yapmadıklarından dolayı bilgilendirsinler, nasıl bir akış ve final olacak haber versinler. Ne var ki onlar avukatım da olan eşime hakaret etmeyi ve gerçekleri tahrif etmeyi seçtiler. Biz de film televizyonda gösterilmezden evvel son halini görmek için mahkemeye başvurduk ve biz görmeden evvel gösterimini engellemek için gerekli hukuki işlemleri başlattık. Ocak ayı sonunda gösterilmesi planlanan film bu yüzden gösterilemedi. İşte bunun mahkemesi sürüyor son birkaç aydır. Bahsettiğim filmde mesela OPEC operasyonunu ele alıyorlar. Alakasız kişilerle konuşup, alakasız bağlantılar kurup, alakasız sonuçlara varıyorlar. Açıkça tahrif ve iftira ediyorlar. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 6 Şubat 2010. Carlos efsanesi ve hakkımdaki film. Daha önce Batı'nın, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Siyonistlerin kontrol ettiği basının tesirinden söz etmiştim. Hani bir yalanı birçok kez tekrar ederseniz bir zaman sonra artık hakikat zannedilir ya. İşte propaganda da demek olan bu hususta basının gücünü vurgulamıştım. Almanların dahi propaganda bakanı Goebbels'ten bahsetmiştim daha önce. Ki bu bahiste Almanlar ikiyüzlü falan da değildir. Yaptıkları işe propaganda demişlerdir. Oysa şimdi buna dünyanın her yerinde verilen isim nedir? Enformasyon Bakanı. Şimdi benzer bir sürekli tekrar edilerek hakikat zannettirilmek istenen yalan hadisesi benim başımda. Kanal Plü adlı milletler arası özel bir Fransız televizyon kanalında günde birçok kez Carlos diye bir dizinin tanıtım haberi dönüp duruyor, kafalara çakılıyor. Anlaşılacağı üzere yayınlanması planlanan bu dizi benim hakkımda ve utanmazca bir propagandayı hakikat imişçesine takdim etme peşinde. Bu dizi film bir diğer yayınlanma amacı olarak bundan sonraki bir sene zarfında hakkımda görülecek bir davanın ön hazırlığı mahiyetinde. Onun manipüle edilmesi çerçevesinde sinsi bir niyette taşıyor. Oysa Fransız kanunları bir kişi herhangi bir suç isnadı yahut şüphesiyle yargılanacaksa, bu yargılama boyunca o konuda herhangi bir yayının yapılmasını yasaklar. Tam da bu yüzdendir ki ben de avukatlarım vasıtasıyla bu filmin yayınlanmasını engellemek üzere birkaç kez müdahale ettim ve mezkûr film yayınlanmazdan evvel onu görme veya muhtevasından haberdar edilme talebinde bulundum. Hakkımda çekilen bu filmin yapımcıları, benim ısrarlı kanuni müdahalelerimin neticesinde daha önce planladıkları tarihte o filmi yayınlayamadılar. Sorduğumuzda da film henüz hazır değil diyorlardı. Ancak film artık hazırmış, böyle ilan ediyorlar artık. 17 Mayıs 2010'da özel gösterim çerçevesinde Cannes Film Festivali'nde gösterilecek, 19 Mayıs 2010'da da Fransız televizyonunda yayınlanacak. Merak ediyorum. 15 senedir Fransız cezaevlerindeyim. Başkan Chavez benim için yasa dışı biçimde Fransa'da tutuklu bulunuyor diyor. Malum olduğu üzere bir devlet korsanlığı halinde kaçırılıp buraya getirildim. Yine iki Fransız polisini ve bir Arap haini öldürdüğüm gerekçesiyle kanun dışı biçimde burada yargılandım. Ve şimdi aynı şekilde kanun dışı olarak cezaevinde tutuluyorum. Peki sonraki safha nedir? Neticede yargılanıp hüküm giyebilirim. Yani buradaki statüm tutukluluk yahut mahkumluktan öte bir şey olmayacak. O halde tüm bu işgüzarlıkların ortalığı bunca karıştırmanın manası ne? Başlıca sebeplerini söyleyeyim size. Birincisi ellerinden gelen her yolla, kendi deyimleriyle Carlos mitini yıkmak, insanların gözü önündeki bu örneklik tehlikeyi tahrip etmek. İkincisi Venezuela'ya geri gönderilmemem için hep bir bahane bulup beni yargılatmak ve Fransa'daki yargılanma sürecim bitmediği için benim ülke dışında cezamı çekmeme mani olmak. Bu yolu keşfettiler ve hep bu yoldan beni Fransa'da tutuklu kılma amacındalar. Üçüncüsü beni normal değil de özel hakimlerle ve özel mahkemelerde yargılıyorlar. Üstüne bir de korkunç para cezaları veriyorlar. Hatta bazı saldırılardan dolayı kurbanların ailelerine toplam 50 milyon euro ceza ödemem isteniyor ki, dünyada ve Venezuela'da bir iktisadi kriz varken, üstelik ABD iktisadi bir savaş yürüterek Venezuela'yı çökertmek isterken, yani şu an Venezuela devletinin bunu ödeyebilecek bir zenginliği yokken bunun karşılanması mümkün gözükmüyor elbette. Tüm bunlar aleyhimde çok kirli bir mücadelenin yürütüldüğünü gösteriyor. Yetmiyormuş gibi ben herhangi bir şey yapmaktan ziyade 1982-1983 yıllarında kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından Fransız topraklarında gerçekleştirilmiş bir takım terörist eylemlerde suç ortağı olmakla itham ediliyorum. Halbuki işlenen herhangi bir suçta suç ortağı olmak için Önce o suçu işleyen belli bir kişinin bulunması gerekli değil mi? Yani kalkıp da şu adam kimliği belirsiz kişilerin suç ortağıdır diyemezsiniz. Tabii bir de Venezuela bürokrasisinde vazifeli olup da ABD'nin dümen suyunda davranan ve Chavez'in arkasından iş çevirip hem Chavez'i hem Bolivarcı devrimi çökertme emeli güden, bugünden Chavez sonrasını garanti etmeye çalışan resmi unsurları, mesela benim savunmamı sabote etmek için ellerinden geleni yapan Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın kimi personelini düşünürseniz, nasıl kuşatıldığımı takdir edersiniz. Venezuela bürokrasisindeki devrimci ve Latin Amerika başta dünyanın her köşesinde bu devrimi yaymak için çırpınan samimi insanlar dışında maalesef böyleleri de var. Sayıları çok olduğu gibi tesirleri de büyük. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 8 Mayıs 2010. 13. ayrımın sonu sayfa 160.